Gülünün solduğu akşam. Erdal Öz. Can Yayınları 29. basım. Seslendiren Seçkin Çubukçu. Herkes ne zaman ölür? Elbet gülünün solduğu akşam. Turgut Uyar. Bir akşamüstü oturup hapishane kapısında rubailer okuduk Gazali'den. Gece büyük laciverdi bahçe, altın pırıltılarla devranı rakkaselerin ve tahta kutularda upuzun yatan ölüler. Nazım Hikmet. Bir akşamüstü oturup. Ankara 1 numaralı Mamak Askeri Cezaevi. 36.971. Cezaevinde tuttuğum günlükten. Bugün görüş günüydü. Ne güzeldi. Annem, babam, karım üçü birden gelmişlerdi. Çift kat cam bölmeli daracık görüşme odasında seslerimizi duyurabilmek için bağıra bağıra bir şeyler konuşmaya çalıştık. Döndüğümde Deniz Gezmiş'i bizim koğuşta buldum. Nurhak'ta yaralı olarak yakalanan Mustafa Yalçıner'in başucundaydı. Yavaş sesle konuşuyorlardı. Bu ona ilk görüşüm. Yakalandığının ertesi günü gazetelerde boy boy yayınlanan fotoğraflarındakinden daha süzgün. Uzun süredir güneşsiz kaldığı belli. Zayıf ve beyaz. O yeşil parkasının içinde incecikti. Yakalandığı gün üzerinde olan yakası kürklü parkasını giymişti yine. Sonra nöbetçi yüzbaşı girdi içeri. Yumuşak bir sesle bir şeyler söyledi Deniz'e. Direnmedi Deniz, kalktı. Birlikte koğuştan çıktılar. Gardiyanların dışarıda azarlandığını duydum. Aradan 3 ay geçecek ve Deniz Gezmiş'le yine bir görüş günü başka bir boyutta, başka bir bağlamda karşılaşacaktık. 11.9.1971, aynı günlükten. Uykusuz geçen bir gecenin ertesinde, öğle yemeğinin ağırlığı içinde yatağıma uzanmıştım. İçim geçivermiş uyuyakalmışım. Uyandığımda akşamı çok yakınımda buldum, dostları da. Yatağıma tırmandılar, bağdaş kurup oturdular. Sevgili konuklarıma çay söylemek için alttaki yatağa basarak indim. Çay ocağına gittim. Birden orada çay ocağının içinde Deniz'i görmek şaşırttı beni. Aylardır hiç görünmemişti ortalarda. Deniz, 2-3 kişinin güçlükle sığışabileceği çay ocağı olarak kullanılan daracık bölmenin içindeydi. Çay ocağını işleten iki tutuklu erin arkasında bir taburede oturuyordu. Merhaba dedi. Merhaba dedim, iyi misin? Öykünü bir daha okudum dedi. Ernesto'yu, daha önce bir gazetede çıkmıştı. Cumhuriyet'te dedim. Mehmet Fuad'ın hazırladığı yıllık geçti elime. Orada gördüm, bir daha okudum. İyi belgelemişsin. Pek öykü sayılmaz o dedim. Yo yo, olsun. Çok gerekli bir yazı, eline sağlık. Görüş günüydü o gün. Cezaevindekilerin yakınları 5 dakikacık da olsa içeridekileri görebilmek için onca yola, onca eziyete, onca engellenmeye katlanıyor, cezaevine geliyorlardı. Biz içeridekilerin hazırlıklarıysa bir gün öncesinden başlardı. Tıraşlar olunur, en temiz kılıklar giyilirdi. Amaç dışarıdakilere ezik, yılgın görünmemekti. Bu tavır dışarıdakilere güç verirdi. O gün Deniz'le görüşmecisiyle buluşmak için 5 dakikalığına koğuşundan çıkarılmış, dönüşte nasıl olduysa yine kendini unutturup çay ocağına sığınmıştı. Cezaevinde yatanlar bilir, bir koğuşun içinde yataktan yatağa konukluğa gidilir. Tıpkı bir evden bir eve, bir mahalleden bir mahalleye gidilir gibi. Benim de yatağımda konuklarım vardı. Beni bekliyorlardı çayla birlikte. 11.9.1971 günlükten. Hazırlanan 4 bardakla 8'lik demliği aldım. Gitmede konuşalım dedi Deniz. Yatağımda arkadaşlar var dedim. Boş ver, atlat onları dedi. Atlatamam, çay beklerler şimdi. Canım ver çaylarını gel dedi. Gerçekten de 10 dakika sonra çay ocağındaydım. Bekliyordu. Deniz'in yanına bir tabure uzattılar. Geçip oturdum. Çay ocağını işleten iki tutuklu erden Ahmet, sıcak çayla doldurduğu değişik boylardaki kararmış demliklere birer tutam çay atıp kıvırıp büktüğü kağıt parçalarını demliklerin akıtma yerine tıkıştırıyor, Aziz de yıkadığı bardakları, dolu demlikleri alıp dağıtmaya gidiyordu. O sırada üçüncü tutuklu er Bahattin de geldi. Ahmet'le Bahattin önümüzde dikilip bizi meraklı gözlerden gizlediler. İkisi de Deniz'le aramızda geçen konuşmayı pek anlamasalar da ilgi ve hayranlıkla dinlediler. Durmadan bardak yıkadılar, çay demlediler. O gün Deniz'le aramızda geçen konuşmanın konusu edebiyattı. Edebiyata bunca yakın oluşuna sevinmiştim. Ummuyordum. 12 Mart'ın içeriye aldığı nice arkadaş için edebiyat genellikle küçümsenen bir şeydi. İçeriye kuramsal kitaplar da pek sokulamadığı için zamanla onlar da edebiyatla tanışmak zorunda kaldılar. Pek çoğu doğru dürüst bir romanla, bir öyküyle, bir şiirle orada tanıştı. Sanırım bugün de öyledir. Ve okudukça, edebiyata ısındıkça önce nasıl şaşırdıklarını, sonra nasıl değiştiklerini sevinçle izlemişimdir. Günlükten. Bir ara Deniz, bugünleri de yazmak gerek dedi. Yazılacak elbette dedim. Daha olayın çok başındayız. Zamanla yazılır. Yarının gerçek edebiyatı bugünün mapushanelerinden çıkacak, göreceksin dedi. Yazarlarımız konu sıkıntısı çekiyorlardı. İşte bir sürü konu onlara. Doğru söylüyordu. Peki ama neden yazarlarımız içeride değil? Niye dedim. Fakir Baykurt burada. Dursun Akçam da burada. Muzaffer Erdos da. Emil Galip de, Mümtaz Soysal da. Ama aramızda değiller dedi. Çoğu dış B'ye attı kapağı. Dış B denilen yere vitrin de diyorduk. Mamak cezaevinin dış kesiminde, idarenin bitişiğinde, önündeki çiçekli geniş bahçeye bakan, uzaktan da olsa bütün Ankara'yı gören ayrı bir koğuştu. Orada genellikle üniversite öğretim görevlileri, gazeteciler, yazarlar, yani seçkinler kalıyordu. Beni de bir ara oraya almak istemişler, yanaşmamıştım. O ara içeride kalmak, içeriği yaşamak bana daha ilginç gelmişti. Günlükten. Cezaevine giren çok az yazar var dedi. Bırak da dışarıda kalanlar, içeri tıkılanlardan çok olsun dedim. Nazım Hikmet'ten sonra en beğendiği şair Ahmet Arif'ti. Ama onun şiiri daha çok eşkıyanın şiiri. Nedense yıllardır yeni bir şey yazmıyor. Tek kitabıyla kaldı. Bugünleri de yazmalı o dedi. Sonra birden durdu. Bekir Yıldız'ı nasıl bulursun? Severim dedim. Ama kaba gözlem onunki dedi. Sanatçı yanı şimdilik pek ağır basmıyor. Yaşar Kemal'in bu diyar baştan başasına benziyor yazdıkları. Öykülerinde röportaj öğesi ağır basıyor. Bilge Karasu'yu okumuş, pek beğenmemiş. Firuzan diye bir kız var, okudun mu dedi. Bir kitabını okudum, pek bir şey anlamadım ondan da. O konuşuyordu daha çok, soruyor, çoğunlukla da kendisi yanıtlıyordu. Daha bir sürü ad saydı. Ece Ayhan'ı beğenmiyor ama ilginç buluyordu. Edip Cansever'i, Turgut Uyar'ı, Cemal Süreyya'yı iyi izlemişti. Adnan Özyalçıner'i, Kemal Özer'i, Ülkü Tamer'i biliyordu. Hepsinin de beğendiği, beğenmediği yanları vardı. Edebiyata bunca yakın oluşuna gerçekten şaşıyordum. Biz edebiyattan geldik reis dedi. Onunla yalnız kalmalıydım. Çay ocağını işleten erlerin meraklı bakışları altında onunla kesik kesik konuşma hoşuma gitmiyordu. Sıkıldın sen burada, kalk avluya çıkalım dedi. Kafamdan geçenleri sanki anlamıştı. Avluda görürler seni, bırakmazlar dedim. Boş ver, kalk dedi. Çıktık beton avluya. Esmer bir akşam koyuluğu vardı ortalıkta. Yan yana volta atmaya başladık. Dal gibi upuzundu, omuzları dardı. Yürürken genç bir kavak gibi sallanıyordu. Meraklı bir sürü göz bizi izliyordu. Cezaevinde haklarında en çok konuşulan, en çok merak edilen iki ilginç kişiden biri Deniz, biri de İrfan Uçar. İrfan, İstanbul'da gördüğü ağır işkenceler karşısında gösterdiği olağanüstü dirençle herkesin dilinde. Bir direnç anıtı İrfan. Ve her ikisi de öbür arkadaşlarıyla birlikte ayrı bir koğuştalar, gözden ıraktalar. Birden, reis sen iyi belgeliyorsun dedi. Che Guevara'yı belgelediğin öykün çok iyiydi. Belgeye dayalı iyi şeyler yazacaksın sen. Yazmalısın. Bizi de yazmalısın. Şaşırmıştım. Bizi sen yazacaksın dedi. Bizim şu anda tek görgü tanığımız sensin. Boku bokuna asılıp gideceğiz. Yanımıza sokulan tek yazar sensin. Bizlerden sen sorumlusun reis. Bizleri iyice incele. Bize sorular sor. Gerekli her şeyi öğren. Yaz bizi. Yazar mısın? Yazarım tabii, yazarım ama konuşamayız, konuşturmazlar. İstersen konuşuruz dedi. Sana istediğin her şeyi anlatırım, bütün arkadaşlar anlatır, ne istersen. Nasıl olacak bu? Bir yolunu bulurum ben. İster misin?
Nasıl istemezdim? Heyecanlanmıştım.
Var mısın reis? Yazacak mısın?
Seve seve dedim. Çok isterim yazmayı.
Keyifle güldü.
Nasıl bir şey düşünüyorsun dedi.
Roman mı?
Roman gibi olmalı.
Roman olmalı değil mi?
Roman olabilir dedim.
En güzeli de o. Roman olmalı. Kuru kuru anlatılmamalı. Kalıcı bir şey olmalı. Yarına kalmalı. Unutulmamalıyız.
Bir roman kahramanıyla yan yana volta atıyordum beton avluda.
Ne zaman başlayabiliriz dedim.
Hemen şimdi niye olmasın?
Bir roman için neler gerekliyse sen bilirsin onları. Sor anlatalım. Neler gerekli sana?
Genel yapısıyla konuyu oluşturan olaylar gerekli önce. Sonra da bol ayrıntı.
Hemen başlayalım öyleyse. Vaktimiz kalmadı. Bu adamların ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Vakit çok az. Hemen başlayalım.
Aklıma ilk gelen soruyu soruyorum.
Olmuyor, olamaz. Sorumu yanıtlamaya çalışıyor ama olmuyor. Giremiyor konuya. Sorular da yanıtlar da dağılıp gidiyor. Asıl önemlisi not tutamıyorum. Avludaki meraklı kalabalığın arasında ikimizin de dikkati dağılıyor. Yalnız kalmalıyız baş başa. Deniz olayları anlatırken ben araya girip sorularımla onu ayrıntılara çekmeliyim. Baş başa kalmanın kaçınılmazlığı konusunda sessizce anlaşıyoruz. Ama nasıl baş başa kalacağız? Daha sonra bunun da bir yolunu buluyoruz. Denizlerin koğuşu bizden ayrıydı. Bizler bir koğuştan ötekine rahatça geçebiliyorduk. Onlarsa bir ayrı ıssız adada gibiydiler. Bizlerle her türlü ilişkileri kesikti. Kesin ve sıkı bir kuşatma altındaydılar. Ara sıra koğuşların giriş kapısının ortasındaki küçük konuşma deliğinden yüzlerinin bir parçasını gördüğümüz oluyordu. Ama o koğuşun önüne yaklaşmamız bile yasaktı. Yalnızca onların duruşma günlerinde, sabah götürülüp akşamüstü getirilirken, bir de görüş günlerinde önümüzden geçerlerken görebiliyorduk onları. Her duruşma dönüşünde koğuşlarına girer girmez kıyamet koparırlardı. Hiç değişmezdi bu. Dönüp koğuşlarına sokulduktan kısa bir süre sonra içeriden koğuşun büyük demir kapısını yumruklayıp tekmelerler. Onlar götürüldükten sonra koğuşlarına gizlice yerleştirilen bir avuç dinleme aygıtını elleriyle koymuş gibi bulup bir bir toplar, çiğneyip ezdikleri bu küçük canavarları kapının gözetleme deliğinden dışarı fırlatıp bağıra çağıra ağızlarına geleni söylerlerdi. Cezaevi yönetimi de nedense bu işten kesinlikle vazgeçmez, bu oyunda böylece sürüp giderdi. Kaldıkları koğuş uzun bir koridorun bir yanınca sıralanmış bir dizi hücreden oluşuyordu. Gece yoklamasından sonra her biri birer ikişer bu hücrelere kapatılıyor, sabah olunca kapılar yeniden açılıyordu. Uzun koridorun sonunda hücrelerin bittiği yerde iki uzun yemek masasının bulunduğu genişçe bir alan vardı. Masaların üzerinde savunmalar için gerekli kitaplar, dosyalar yığılıydı. Savcı iki gün önce iddianameyi okumuş, hemen hepsinin idamını istemişti. Sıkı bir savunma hazırlığı içindeydiler. Savunmanın hazırlanışında iş bölümü yapmışlardı. Gördüğüm kadarıyla savunmayı genel olarak tasarlayan ve geliştiren Hüseyin İnan'dı. Atilla Keskin de ona yardım ediyordu. Koğuşlarına ilk girişimde dipteki alanda topluca yemekteydiler. Hemen hepsi ayaktaydı. Önlerindeki kavun dilimlerini kaşıklıyorlardı. Bir geç kalmışlık duygusu içinde bir yere yetişmek ister gibiydiler. Deniz savunma hazırlıklarına pek katılmıyordu. Bu da onunla uzun süre baş başa kalabilmemize, konuşabilmemize yaradı. Tek başına kaldığı hücresine girdik. Yerler sigara dipleriyle doluydu. Yatağın bir köşesinde Orhan Kemal'in okunmaktan yıpranmış bir romanı vardı. Bereketli topraklar üzerinde. Yatağı oldukça kirli ve dağınıktı. Deniz yatağın dibine oturdu. Sırtını duvara dayadı. Ben demir parmaklıklara dayandım. Koridora sırtımı dönmüştüm. Yazdıklarımı görebilmeme yetecek kadar bir ışık dizlerimin üstündeki küçük defterimi aydınlatıyordu. O konuşurken ben sık sık araya giriyor, onu ayrıntılara çekiyordum. Anlattıklarının asıl renkli bölümleri de bu ayrıntılarla ortaya çıkıyordu. Çok yavaş anlatıyor, ben de hızla not alıyordum. İlk günkü konuşmamızı kaçamak yapmıştık. Ertesi gün koğuşlarına girmeme izin verilmesi için cezaevi komutanlığına bir dilekçe hazırlayıp verdiler. Şaşılacak şey, bana izin çıkmıştı. Gerekçe olarak da benden aldıkları küçücük Hermes Baby yazı makinemi, klavyesi değişik olduğu için kullanamadıklarını, savunmalarını hazırlamak için önlerinde pek az günleri kaldığını, makineyi ancak benim kullanabileceğimi,
Üstelik hukukçu olduğumu belirtip savunmalarının hazırlanmasında kendilerine yardımcı olabilmem için koğuşlarına girmeme izin verilmesini istemişler. Komutanlıktan bu izin çıkınca ertesi gün koğuşlarına gizlice girmeme gerek kalmadı. Demir kapı açılıverdi önümde. Deniz anlatmak istediklerini kolayca toparlayamıyordu. Anlatacak çok şey vardı. Anlatmak istemediği şeyler de çoktu. Duruşmalara zarar verebileceğini düşündüğü konularda açıklama yapmaktan kaçınıyordu. Onları anlatılabilir duruma sokmak için özel bir çaba harcadığı belli oluyordu. Gizli kalması gereken konuları anlatmamasını ben de istemiştim. Onu rahatlatmıştı bu sözlerim. Kime anlattıklarını da küçük defterime değil, yüreğime ya da belleğime yazıyordum. Ara sıra o da beni uyarıyor, yazma bu anlatacaklarımı diyordu. Yazmıyordum. Anlatmadığı ne kadar çok şey olduğunu yıllar sonra anlayıp şaşıracaktım. Aldığım notların ele geçebileceği düşüncesi benim kadar onu da tedirgin ediyordu. Bu yazdıklarımı nasıl dışarı çıkarabilecektim? Gerçekten de çok zor oldu ama oldu sonunda. 12 Mart döneminin ölüm isteğiyle yargılayıp astığı bu üç genç insanın üçüyle de uzun uzun konuşmuş olmayı çok isterdim. Görüşleri, eylemleri ne olursa olsun bir döneme damgalarını vurmuş, o günlerin en ilginç kişileriydiler. Hiç beklemediğim anda salıverilişim, gerçekten bir romanın hem de büyük bir romanın gereçleri olabilecek bu konuşmaların yarım kalmasına neden oldu. Kısa da olsa Deniz Gezmiş'le ve Yusuf Aslan'la konuşabildim. Ama arkadaşları arasında dede diye çağrılan ve hareketin gerçek önderi olduğu söylenen eski arkadaşım Hüseyin İnan'la görüşme olanağı bulamadım. Çünkü o günlerde Hüseyin yoğun bir biçimde ortak savunmanın çatısını kuruyordu. Önlerinde gerçekten pek az günleri vardı. Onu bu çalışmalarından alıkoyamazdım. Elimdeki notlardan yola çıkarak bir roman yazmayı çok düşündüm. Olmadı, yapamadım. Konuya her girişimde sanki bir emanete hıyanet ediyormuşum duygusuna kapılıyordum. İşte o ara Yaralısın adlı romanım ortaya çıkıverdi. Bana anlatılanların yükünü yıllarca taşıdım. Bir döneme ışık tutacağı düşüncesiyle şimdi bu notları toparlayıp yeniden yazıyor, romanlaştırmadan belge, anı, anlatı biçiminde gün ışığına çıkarıyorum. Mare Nostrum. En uzun koşuysa elbet Türkiye'de de devrim, o onun en güzel 100 metresini koştu. En sekmez lüverin namlusundan fırlayarak en hızlısıydı hepimizin. En önce göğüsledi ipi. Acıyorsam sana anam avradım olsun. Ama aşk olsun sana çocuk, aşk olsun. Can Yücel. Şarkışlaya düşürmesin Allah sevdiği kulunu. Deniz Gezmiş anlatıyor. İstanbul'dakilerle ilgimiz yoktur. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi ve Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi bizden sonradır. Biz dev gençten koptuktan sonra kır gerillasına karar vermiştik. Eskidir bu hikaye. Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu bu amaçla kuruldu. Amacımız kır gerillası olarak eylem yapmaktı. Gerekli her şey hazırdı. Gereçler, kılıklar falan. Çocuklar dağdaydılar. Biz şehirde 5 kişi kalıp şehir gerillası olarak çalışacağız. Silah falan almak için gerekli parayı sağlayacağız. Sonra da gidip dağdaki arkadaşlara katılacağız. Amacımız buydu. Bu 5 kişiden 3'ü dağda öldü. Sinan, Alp, bir de Kadir Manga. İzmir'de ölen İbrahim Öztaş'ı da sayarsak, demek Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu 4 ölü verdi. Bugünkü kuşak bizden oldukça değişik, bambaşka özellikler taşıyor. Bakıyorsun çocuğun doğum tarihi ya 1950 ya 1951. Almış eline silahı, eyleme girişi vermiş. Suç bu çocukların mı? Değil, hiç değil. Geçmiş kuşakların sorumluluğunu da bu kuşak yüklenmiş. Bu yeni arkadaşları söylüyorum. Bak bizim kuşak başka türlüydü. Biz edebiyattan falan geldik buraya. Beni al işte. 1966'da üniversiteye girdim. İstanbul Hukuk Fakültesine. Partiye 1964'te girmiştim. Türkiye İşçi Partisi'ne. Fakülte kantininde edebiyat tartışırdık. Sonra Yeni Kapı'ya dadandık. Bir tür bohemlik işte. Bu yeni kuşak bizler gibi bohemlikten gelmedi. Edebiyatla bile burada mapishanede tanıştı. Bu kuşak bizler gibi öyle uzun boylu düşünce tartışmaları falan da yapmadı. Yapamadı. Yapmaya fırsat bulamadı ki. üniversite özgürlüklerini yaşamanın ne olduğunu bile anlayamadan kendilerini eylemin içinde buldular. Sonra bu yeni kuşak kültürden de nasibini alamadı. Örneğin Beethoven'ı doya doya dinleyemedi. Einstein'ın, Pudovkin'in filmlerini bile rahatça tad alarak izleyemediler. Düşünsene, bir resim sergisini bile şöyle içlerine sindire sindire gezip görme olanağı bulamadılar. Büyük eksiklik bunlar. Bu eksikliklerin onlara çok zararı oldu. Marksizm, Leninizm nasıl insanlığın bir ürünüyse, bu dediklerim de insanlığın uzun yüzyıllar sonunda yaratıp biriktirdikleridir, ürünlerdir. Bizden sonra gelen bu kuşak, insan olarak bütün bunlardan yoksun kaldı. Hiç de iç açıcı bir durum değil. Önemli değil belki ama... Yahu bu çocuklar doğru dürüst aşık bile olamadılar. Sevgilileriyle oturup karşılıklı birer soğuk bira bile içemediler. İnsanlığın büyük kültür mirasını en iyi bir devrimci anlayabilir. En iyi o değerlendirebilir. Bilime, insanların ötekilere üstünlüğüdür bu. Sıradan bir burjuva, inan ki Beethoven'ın 7. senfonisini bir devrimci kadar anlayamaz bence. Bir devrimci gibi yaklaşamaz ona. Ne bileyim, bir Lorca'nın, bir Neruda'nın şiirinin tadına bir devrimci gibi varamaz. İspanya İç Savaşı'nı yaşayan biri Rodrigo'yu nasıl bizlerden daha iyi anlarsa, bu da öyledir. Eylem sırasında neler duyduğumu anlatmakla başlayalım istersen. Banka soygunuyla başlayalım. Ankara'da İş Bankası Emek Şubesi soygunu. 5 kişi yaptık bu işi. Yusuf arabayı bulup getirdi. Dışarıda kaldı. Arabada bizi bekledi. Alp dışarıda kaldı. Gözcüydü o. Biz 3 kişi girdik içeri. Ben, Sinan, Hüseyin. Bir kere heyecanlanmamak olanaksız. Ama bunun korkuyla hiçbir ilgisi yok. Hani çok hızlı giden bir arabada duyulan heyecan gibi. Bir gerilim. Yani bilinmedik bir olayda duyulan heyecan gibi. Bankaya dalınca orada çalışan insanların durumu çok garip. Özellikle de yüzleri. Yüzleri hiç kıpırdamıyor. Gülerken güler kalıyor adamın yüzü, sonuna kadar. Bankaya ilk girdiğin anda duyduğu, geçirdiği şok sırasında yüzünün aldığı biçim öylece donup kalıyor. Hani filmlerde vardır, akıp giden hareket birden bir karede dondurulur ya, işte tıpkı öyle. Orada duyulan korku, duygu, öğrenci eylemlerine katılırkenki duygu gibi değil. Kitle duygusuna hiç benzemiyor, çok değişik. Benim güleceğim gelmişti adamların o garip hallerini görünce. Ankara'dayız, silahlıyız. Tam takım silahlıyız. Benim üstümde kalın bir parka, kazaklar, atkılar falan. Yok, yakalandığım zaman sırtımda olan parka değil bu. Çok kalın bir parka. Onunla kutuplara git, yat, buzların üzerine üşümezsin. Öylesine sıkı giyinmişim. Aylardan Ocak sonu falan. Banka soygunundan bir hafta sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin spor salonundan tünele indik. Okul dört bir yandan sarılmış. İrfan Uçar'ın polisten sıyrılıp kaçtığı gün oluyor bu. Hepimiz kalın giyinmişiz. Dedim ya, benimki tam bir kar kılığı. Tünelde ısı kaç biliyor musun? 80 derece falan. Kalorifer tüneli. Yerlerde 2-3 parmak su birikmiş. Karanlık. Böyle acayip dehlizler. Tünelin genişliği 1,5 metre falan. Bu hücre kadar işte. Yükseklik de 2-2,5 metre kadar. Daracık iç içe geçmiş sokaklar vardır ya. İşte öyle. Böyle birbirine açılan bir dehlizler ağı, labirentler. Elinizde fenerler, kalorifer aletlerinden çat pat bir yığın acayip ses çıkıyor. Biz daha önceden biliyoruz oraları. Bizden sonra jandarmalar girmiş. Ancak 15 metre falan ilerlemişler. Daha öteye gidememişler, dönmüşler. Öylesine dehşet verici bir yer. Görsen boruların arasında otomobil direksiyonu gibi kocaman vanalar var. Kalorifer düzeninde bir aksama olsa her an biri o vanaları kullanmak için tünele inebilir. Hele asıl tehlike başka. Tünelde olduğumuzu sezerlerse içeriye, üzerimize buhar falan verebilirler. Buharlaşır gideriz orada. Bu tehlike var, biliyorsun bunu. 5 kilometre kadar yürüyoruz. Ter fışkırıyor her yanımızdan. Böyle su gibi ter akıyor yüzümden, boynumdan aşağı. Gözlerime akıyor ter, tuzlu. Yakıyor. Yamyaşız. Üstümüzden vızır vızır arabalar geçiyor. Duyuyoruz. Tünel toprak düzeyinin hemen altında. Bir genişliğe varıyoruz sonunda. Orada çıkış kapısı var. Parkayı çıkarıp atıyorum sırtımdan. Her şeyimden soyunuyorum. Bir don bir fan ile kalıyorum üzerimde. O genişlik yerde ısı biraz daha düşük. Düşük dediysem 50 derece falan. Saat 14-15 arası. Tam 4 saat bekledik orada. Ortalığın kararmasını bekliyoruz. Saatler geçiyor, bir türlü kararmıyor ortalık. Sonradan anladım ki çıkış kapısının üstünde bir lamba varmış. Onun aydınlığı yanıltıyormuş bizi. Kanal filmini gördün mü sen bilmem. Tıpkı öyle bir yer. O filmdeki kanalda sanıyor insan kendini. Bilmeyen biri bir kaptırsa çıkmak için bir hafta falan dolanır durur içinde tünelin. Giyindim tabii yine. Ortalığın iyice karardığını anlayınca fırladım araziye. 20-30 metre ötede yattım yere. İşaret verdim arkadaşlara. Onlar da çıktılar. Yürüdük. Bir çamlık var orada. Çam ağaçlarının arasında ilerliyoruz. Çamların arasından yolu gözlüyoruz. Ağaçların arasına gizlene gizlene yolun kıyısına yaklaştık. Yolu geçeceğiz. Ötede dış nizamiye görülüyor. Dış nizamiye kapısı 500 metre kadar ötede. Orada bir yığın asker giriş çıkışları denetliyorlar. Yolu geçtik. Geçerken ayağım takıldı, düştüm. O kılıkta şehre ineceğiz, düşünebiliyor musun? Kar var, yollar çamur. Yürüyerek Ankara'ya geliyoruz o kılıkla. Ve geldik, o kılıkla geldik ODTÜ'den Ankara'ya. Bu da böyle garip bir hikayedir. Kanalın kapısını tutmuş olabilirlerdi. Ama müthiş bunalmıştık içeride ve kıl payı kurtulduk. Bizden az sonra tutmuşlar o kapıyı da. Balgat'taki Amerikan üssüne girdik. Oranın bir silah deposu olduğunu öğrenmiştik. Ama ne silah ne bir şey, hiçbir şey bulamadık. Üssün içindeki alışveriş yerinin önünde, bir kamyonetin içinde, direksiyonun başında gazetesini okuyordu Zenci Çavuş Finney. Yusuf'la ben kamyonetin iki yanından, kapılardan daldık içeri. Dayadık silahları göğsüne. Ödü koptu. Öldürmeyin diye ağladı. Bak o koca zenci ağladı, resmen ağladı. Kaçırdığımız öbür 4 Amerikalının hiçbiri ağlamamıştı. Yusuf direksiyona geçti, Finney'in yanına. Sinan'la ben kamyonetin arkasındayız, gazladık. Amerikan üstünden çıkıyoruz. Kapıdan çıkarken nöbetçiler çaktılar durumu. Ateşe başladılar. Atılan mermiler Sinan'la benim başımızın hemen üstünden geçiyor. Otomatiği ateşledim ben de korkutmak için. Benim otomatiğim matrak bir özelliği var. Boşalan kovanları bir bir fırlatıyor. Boş kovanlardan biri fırlayıp Sinan'ın başına çarpıyor. Vurulduğunu sanmış Sinan. Bir boş kovan da benim ayak bileğime çarpıyor. Ben de aynı duyguya kapılıyorum. Herhalde bacağıma bir kurşun saplandı. Sıcağıyla pek duymuyorum diyorum içimden. Dışarıdan bizim çocuklar da ateşe başladılar. Alp'le Hüseyin. Hızla sıyrılıp çıkıyoruz ana kapıdan. İleride bir yerlerde Fen Lisesi'nin karşısında duruyoruz. Finney'i indiriyoruz arabadan. Bir başka arabaya bindiriyoruz. Yusuflar da Finney'in arabasını alıp götürüyorlar. Bir yere atacaklar arabayı. Giderlerken karşılarına bir toplum polisi arabası çıkıyor. Tam karşıdan geliyor böyle üstlerine doğru. Yusuf Gil kamyoneti yolun kıyısına çekip polis arabasına yol veriyorlar. Yol dar. Polis arabası geçip gidiyor yanlarından. Onlar da götürüp bir yerlere atıyorlar kamyoneti. Bir ara Alp Aslan'a soruyorum. Şu bacağıma bir baksana diyorum. Yaralandım herhalde. Bakıyor Alp ayağıma. Hiçbir şeyim yok. Sinan'ın da. Sonra Finney'i Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne götürdük. Bir numaralı yurtta, 201 numaralı odada bir gece konuk ettik. Bir takım bilgiler almaya çalıştık ondan. Ertesi günde salıverdik. O gün Yusuflar kamyoneti alıp gittikleri gün tepeye geldik. ODTÜ'ye gidiyoruz. Finney'i kolundan ben tuttum, çıkardım tepeye. Bağlayın gözlerini dedim. Bağladılar. Arkasını çevirin dedim, çevirdiler. Sinan hemen atıldı, engel oldu bana. Niyetimi anlamıştı. Konuşalım dedi. Arkadaşlara da danışalım öyle dedi. Gözleri bağlı zencinin kollarına girdiler. Onlar önden gidiyor, ben de arkalarından. Ve içimden hala zenciyi vurup vurmamayı tartışıyorum kendimle. Orada onu öldürmenin, daha doğrusu öldürme eyleminin yanlış bir şey olacağı yargısına varıyorum sonunda. Haklı buluyorum Sinan'ı. Deniz konuşmasına ara vermişti. Hücrede yatağın yanında, yerde duvara sırtını vermiş oturan, kor koçalak söze karışıyor. Bu konuda iki küçük olay da ben anlatayım. İki küçük ayrıntı. O zaman beni çok etkilemişti. Bu Finney var ya, nasıl olduysa dizinin biraz altını, kaval kemiğini bir yere çarpmıştı. Yarası vardı biraz, küçük bir yara. Ben yarasına pamukla tentridiyot bastım. Tentridiyotun acısıyla yüzü kasıldı, canı yanmıştı. O anda karşımızda canı yanan, acı duyan bir insan, bizim gibi bir insan, bir canlı olduğunu anladım. Bir de Finney'in üstünü başını ararken cebinden çıkan bir prezervatif beni çok etkilemişti. Hayata bağlayan bağlardı bunlar. Bu iki ayrıntı onun da bizler gibi bir insan olduğunu kanıtlamaya yetmişti. Ve yine Deniz anlatıyor. Mart'ın ya 3'ü ya 5'i. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin karlı sırtlarındayız yine. 1,5 saattir yol yürümüşüz. Nasıl dondurucu bir soğuk. Rüzgarda bir türlü kesilmiyor. Elimde silahım, eldivenliyim. 3 kişiyiz. Yusuf, Sinan, ben. 4 Amerikalının bindiği araba geçip gitti. 5-10 dakika sonra dönecekler. Biliyoruz bunu. Her gün yaptıkları şey. O saatlerde başka bir araba da geçmez oradan. Geçecek olsa onu durduracağız. Başka çare yok. Önemli de değil. Yattık, mevzilendik, bekliyoruz. Beton bir direkle, tel örgülerle barikatımızı kuruvermişiz yolun ortasına. Barikat sağlam. Barikatın berisine yatmışım. Eldivenimi çıkardım. Elim bir an silaha yapışıverdi. Öylesine soğuk var. Amerikalıların arabası az sonra göründü. Geldiler, durdular. Ben hemen arabanın önüne fırladım. Direksiyonun yanındaki kapıdan Yusuf girecek arabaya. Ben öbür kapıdan dalacağım. Dediğim gibi yaptık. Girdik arabaya. Yusuf şoförü indirdi arabadan. Don't move lan. Kıpırdama lan dedi. Bir elinde silahı vardı. Öbür eli vites kolundaydı. Ben İngilizce, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu adına tutuklandınız. Politik mahkum işlemi göreceksiniz. Buyruklara uyun yoksa kötü olur dedim. Şaşırdılar. Yusuf'un bulup getirdiği öbür arabayı gizlediğimiz yerden çıkardık yola. Tutukladığımız 4 Amerikalıyı kendi arabamıza geçirdik. Arabanın arkasına bindirdik. Yusuf direksiyona geçti. Ben arka kapının dibindeyim. Sinan Yusuf'la benim aramda, ortada. Onların boş arabasını Mete aldı götürdü. Kepekli Boğazı'ndan geçiyoruz. Başlarınızı yere eğin, gözlerinizi kapatın dedik. Herifleri alıp eve getirdik. Amaç apartmanı. Apartmanın 3 numaralı dairesi. Yusuf'la Sinan önceden kiralamışlardı bu daireyi. Yusuf kiralarken üst teğmen kılığına girmişti. Yusuf Amerikalılardan birini alıp eve çıkardı. İkisinin gidişleri görülecek şeydi. Yusuf Amerikalı'nın yarısı kadar ancak beline geliyor. Dev bir zenci. Onlar kapıdan girdiler, biz de 3 Amerikalıyı pencereden soktuk içeri. Üstlerindeki parkaları çıkarttık. Ayakkabılarınızı da çıkarın dedik. Çıkardılar. Orada yatıştırmaya çalıştık onları. Herhangi bir yanlış davranışta bulunmazsanız size bir şey yapmayız dedik. Yoksa... Yiyecek bir şeyler çıkardık önlerine. Çay demledik. Hiç öyle iteleme kakalama yok. Çocuklar telsizin başındalar. Ben Amerikalıların başına dikilmiş bekliyorum. İkisinin karısı da gebeymiş. Başçavuş Jimmy Sexton ile erleri J. Hivner'ın karıları. Üçüncüsü edebiyat bölümündenmiş. Anası da İtalyanmış. Richard Carazci'ydi adı. Dördüncüsü James Golson da Katolik Lisesi'ni bitirmiş. Başçavuş Jimmy çok gırgır bir adam. Dedesi Pecos Bill'i görmüş, tanımış. Uzun uzun anlatıyor bana. Larry sürekli düşünüyor, kötü kötü düşünüyor. Dördü de beyni yıkanmış halk çocukları. Onlara dünyadaki savaşları, Amerika'nın yaptıklarını falan anlatıyorum. Larry öylesine düşünüyor ki ağrımıza gidiyor. Onu da öbürlerini de sürekli yatıştırmaya çalışıyoruz. Ama en çok Larry'yi. Bir an önce kurtulmalarını onlardan çok biz istiyor gibiydik. İşte o ara bildiriyi hazırladık. Hüseyin götürdü bildiriyi. Birkaç yere verdi. Hüseyin'i gönderdik. Çünkü o daha deşifre olmamıştı. Adı geçmiyordu gazetelerde. Yetkili makamlara tam 36 saat süre tanımıştık. 36 saat içinde istediğimiz fidye ödenmezse sözde bu 4 Amerikalıyı öldürecektik. Bildiri bomba etkisi yaptı. Kimler karışmadı işe? Başkan Nixon bile karıştı. Fidye verilmemeli diyordu. İsmet Paşa bile karıştı. Elinizi kana bulamayın falan gibisinden bir şeyler söyledi. Yok, öldüremiyorsun. Faşistlere benzemiyoruz biz. Kolay değil adam öldürmek. Üstelik adamlar suçsuz. Adamlar bilinçsiz ve senin yaşındalar. Suçsuzlar. Dördünün de bir suçu yok. Tek suçları Amerikalı olmaları belki. Kendi kurulu düzenlerine karşı çıkmamakla objektif olarak suçlular belki ama subjektif olarak hiçbir suçları yok adamların. Ayrıca silahları da yok. Sen silahlısın karşılarında. Yani koşullar bile eşit değil. Sinan son derece duygulu. Amerikalılarla içli dışlı olmamak için elinden geleni yapıyor. Kaçırıyor kendini. Zorunlu olur da öldürmek gerekirse belki öldüremem sonra diyor ve hiç konuşmuyor onlarla. Yüzlerine bile bakmıyor. Zorunlu olarak adamları dolaba tıkacağız. Kapatacağız dolabın kapaklarını. Yüzlerini falan görmeden boşaltacağız kurşunları üzerlerine. Yusuf'un aklına hani gazetelerde kocaman fotoğrafları çıkmıştı. Kıbrıs'ta banyo küvetinde öldürülen kadınla çocukları geliyor. Söylenip duruyor. Ben cellat durumuna sokulmuşum gibi bir duyguya kapılıyorum. En çok da ben konuşuyordum onlarla. Ve olmadı, öldüremedik. Bu konuyu aramızda hiç konuşmuyoruz. Olaydan sonra arkadaşların da benim gibi şeyler düşündüklerini anladım. Sonradan anlattılar. Ben açıkça söyledim. Öldüremem dedim. Oysa başta öldürürüm diyordum. Sinan daha başlangıçta öldüremeyeceğini anlamış. Hiçbirimiz adam öldürmemişiz ki o güne kadar. Hiçbir deneyimimiz yok. O günden sonra da öldürmedik kimseyi. Biz insan öldürmedik reis. Edebiyatçı olan Amerikalı Richard, karısına yazdığı mektupta, hayatımın bir namlunun ucunda sona ereceğini hiç düşünmemiştim diyordu. Onların yerine koyuyordum kendimi. Anamı, babamı, kardeşlerimi düşünüyordum da, olmaz diyordum. Dört Amerikalı, önceleri kurtulmaktan umutlarını tümüyle kesmişlerdi. Ama son iki gün, onlar da öldürmeyeceğimizi anlamış gibiydiler. Üçüncü gün falandı. Larry'nin karısına gizlice mektup yazdığını gördüm. Çektim aldım mektubu elinden. Oğlan vasiyetini yazıyordu. Gider babam gelin evine yerleşirsin diyordu. Artık görüşemeyeceğiz falan diyordu. Dayanamadım. Ulan göreceksin karını be dedim. Hele birisinin anası ta Amerikalardan kalkıp gelmişti Ankara'ya. Uçakla. Çok da iyi besliyorduk adamları. Biz kendimiz doğru dürüst yemiyor, onlara yediriyorduk. Muzla besledik be herifleri, muzla. Birimiz geceleri telsizin başında bekliyor, birimiz de onların yanında nöbet tutuyordu. Sıraya koymuştuk bu işi. Süre doldu. Bildiride açıkladığımız kararı uygulamadık. Kıllarına bile dokunamadık. Önce Hüseyin çıktı evden. Kalan üç kişi daha sonra çıktık. Onları orada öylece bıraktık. Gidişimizden haberleri bile olmadı. Motosikletlerle yola çıkıyoruz. Gece yarısı, Mart'ın ortaları. İki motosiklet, birinde Sinan'la biri var, öbüründe Yusuf'la ben varım. Ayrı yollardan gideceğiz ve ayrı yerlere. Sinan'ın altıncı duygusu çok güçlü. Her zaman tanık olmuşumdur buna. Yollarımız ayrılırken vedalaştık. Bir daha görüşemeyeceğimizi bilir gibi sıkı sıkı sarıldı, öptü bizleri. Dağda da öyle yapmış, öyle ayrılmış arkadaşlarından. Nitekim bu sezgisi doğru çıktı. Gerçekten Sinan'ın son görüşüm oldu bu. Nur Hak da vuruşarak öldü. Ankara'dan çıkarken, hayır, Türkiye dışına falan gitmeyi, sınır dışına çıkmayı aklımıza bile getirmedik. Kararlıydık. Ankara dışına çıkıp bir kır karargahı kuracaktık. Elazığ yöresinde bir köprüde Sinan'la buluşacaktık. Sinan bizi bir köye yerleştirecekti. Yerler buz, yolun iki yanında kar yağılı. Yozgat yolundayız. Bir saatten fazla gidemiyoruz. Korkunç bir soğuk insanın iliğini donduruyor. Bir saat kadar gidince duruyoruz. İniyoruz motosikletten. Koşuyor, tepiniyor, atlıyor, ısınmaya çalışıyoruz. Biraz kendimize gelince yine yola koyuluyoruz. Acayip bir soğuk, anlatılır gibi değil. Her yanın uyuşuyor, keçeleşiyor. Donmaya yakın bir durumdayız. Açız da. 24 saattir bir lokma bir şey geçmemiş boğazımızdan. Yerler de nasıl kaygan. İkide bir yuvarlanıp düşüyoruz. 8-10 kere düştük böyle. Soğuktan da yüzlerimiz çatladı. Kürklü gocuklar var ikimizde de. Yozgat'ı geçtikten sonra önümüzde giden bir kar makinesinin ardına takıldık. Açtığı yoldan hemen arkasından gidiyorduk. Gelip geçenler oluyor, meraklı gözlerle bakıyorlardı bize. O soğukta motosikletin üzerinde iki adam. Sivas'ın Yıldızeli diye bir ilçesi var. Çocukluğum Sivas'ta geçti. Oraları iyi bilirim. Yol eskiden Yıldızeli'nin içinden geçerdi. Değişmiş. 10 yıldır gitmemiştim oralara. Yıldızeli'nin çıkışında bir boğaz var. İki ovayı birleştiren bir boğaz. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur o soğuk. Gündüz geçtik Yıldızeli'nden. Sivas'ın girişinde ağırlık denetimi var. Trafik denetimi. Giremedik Sivas'a. Sağ saptık, Şarkışla'ya vurduk. Gördüler bizi. Ama kuşkulanmadılar. Şarkışla'ya 15 kilometre kala benzin bitti. Oysa yolda sık sık durup benzin alıyorduk. Yola çıkışımızın 3. günüydü. Tam 3 gündür açtık, uykusuzduk. 10-15 kilometrelik yol boyunca taşıdık motosikleti. Bittik. Üstelik yolda yokuş. Motosiklet dersen en az 300 kiloluk bir hikaye. Zaman zaman bayılacak gibi oluyoruz. Karanlık da basmış. Felaket. Şarkışlaya ölülerimiz giriyor sanki. Soğuktan, uykusuzluktan, açlıktan haşat olmuşuz. Tek düşüncemiz amacımıza ulaşabilmek. Kır karargahımızı kurabilmek. Yoksa dayanamazdık. Bize güç veren inancımızdı, amacımızdı. Şarkışla da benzin aldık. İşte o sırada kar başladı. Çok kötü oldu bu. O karda, o tipide motosikletle yola çıkmamız olacak şey değil. Yolda kara saplanıp kalacağımız besbelli. Bir jip bulduk. Sürücüsüyle pazarlık edip anlaştık. Saat sabahın 6'sı falan. Motosikleti de jipe yükleyeceğiz. O arada iki jandarma çavuşu, birkaç polis, bir iki bekçi bitiverdiler başımızda. Kuşkulanmışlar bizden. Karakola çağırdılar. Peki dedik. Benim elimde çantam var. Çantamda bir otomatik tüfek, mermiler, el bombaları. Koltuk altımda da 14'lük Browning. Cebimde bir Nagant tabanca daha. Elim hep cebimde, Nagant'ımda. Tam ana caddenin karşı kaldırımına geçtik. Yusuf da ben de ikimiz birden çektik silahlarımızı. Arkalarını döndürdük. Hadi koşun bakalım dedik. Havaya birkaç el ateş ettik. Bir tel örgü var, 1 metre yükseklikte. Ben elimde çanta, atlayıp geçtim tel örgünün üzerinden. Yusuf da atladı. Kurşunlar yağmaya başlamıştı ardımızdan. Yusuf işte orada, tel örgünün üzerinden atlarken yaralanmış kasığından. Yığılıp kalmış oraya. Köşe başına geçtim. Ateş edilen yere ben de ateş ediyorum. Orada Yusuf'un gelmesini bekliyorum. Bilmiyorum onun vurulduğunu. Yusuf yok. Yusuf'tan bir ses çıkmayınca kuşkulandım. Bir bahçeye geçtim. Çantamı açtım. El bombasını koydum cebime. 4 pakette mermi aldım. Paketler 50'şerlik. 2 paketi bir cebime, ikisini de öbür cebime yerleştirdim. Otomatiği de aldım. Nagant tabancamı bıraktım orada. Mermisi tükenmişti çünkü. Kütüklüğümü astım, yürüdüm. Bir evin önünde bir araba gördüm. Saat sabahın 7'si olmuştu. Gidip evin kapısını çaldım. Bir kadın açtı kapıyı. Beni öyle silahlı görünce şaşırdı. Kocanı çağır dedim. Geldi kocası. Araba senin mi? Benim. Çabuk kontak anahtarını al gel dedim. Pijamalıydı. Arabanın anahtarını almaya gitti. Kapının dışındaydım. İçeri girmiyordum. O yerlerde önemlidir bu. Namus sorunu. Adam gidince kadın ansızın kapıyı yüzüme kapatıp arkasından kilitledi. Sürgüyü de sürdü içeriden. Kapının tam kilit yerine bir el ateş ettim. Allah kahretsin, nereden bileceksin kadıncağızın eli de tam kilidin üzerindeymiş. Elinden geçmiş mermi. Aç diye bağırdım, tekmeledim kapıyı. İçeriden sürgüyü çekti, kilidi çevirdi. Bir tekmede açıldı kapı. Çok şaşkındı kadın, kanlı eline bakıyordu. Çok boktan bir durum, kahroluyorsun. Kocası da gelmişti. Pijaması üstündeydi. O da çok şaşkındı. Yürü dedim. Arabasına bindik. O sıra mahalle halkı da toplanmış gürültümüze. Biri de elinde silah üstümüze geliyor. At o silahı elinden dedim gelene. Attı silahını yere. Dağılın dedim kalabalığa. Kalabalığın ayaklarının dibine, yere birkaç el ateş edince çil yavrusu gibi dağıldılar. Niyetim gidip Yusuf'u bulmak. 30-40 kadar jandarma, başlarında da bir yüzbaşı, alanın ağzını tutmuşlar. Başlarının bir karış üstünden taradım havayı. Dağıldılar. Arabayla bir tur attım alanda. Yusuf görünürlerde yok. Oysa oracıkta, kaldırımın üzerinde, yaralı baygın yatıyormuş Yusuf. Duymuş benim tarakayı ama ses çıkaramıyormuş. Ben ateş edince Yusuf'un yanına uzun süre kimse yaklaşamamış. Yusuf orada 2-3 saat kadar baygın kalmış. Neden sonra yanına yaklaşıyorlar, bakıyorlar ki yaralı, alıp sağlık ocağına götürüyorlar. Sürekli soruyorlar, kim olduğunu öğrenmek istiyorlar. Beni ele vermemek, adımı açıklamamak için kendi adını söylemiyor Yusuf. Vurduk Kayseri yoluna. Adam soruyor yolda, kimim, neyim? Adımı söyleyince çok şaşırdı, hiç beklemiyordu. Karısının eline bilerek ateş etmediğimi söyledim. Baktım da kızgın değildi bana. Ama şaşkındı. Az subaymış. Cebimde 525 liram vardı. 25 lirasını kendime ayırdım. 500 lirayı az subaya verdim. Sigaram kalmamıştı. Sigarasını aldım. Kar yine başlamıştı. Sarkış'la Yeni Çubuk arası 40 kilometre. Yeni Çubuğun girişinde bir dirsek var. İşte orada pusuya düşüyoruz. Sağa sola ateş ederek hızlı sür diyorum astsubaya. Önümüzde bir barikat var. Basıyor gaza astsubay. Yarıyoruz barikatı. Dirseği dönüp bir benzin istasyonunun önünden geçiyoruz. İleride bir demir yoluyla kesişiyor yol. Bir arabayla kesip kapatmışlar yolu. Hem o arabadan hem de sağımızdan solumuzdan sürekli ateş ediliyor üzerimize. Önümüzdeki arabaya ateş etmeye başlıyorum. Araba çekiliyor yolumuzdan. Yol açılıyor. Sürüp geçiyoruz, aşıyoruz demir yolunu. Ardımızdan atılan bir kurşun astsubayın başının üzerinden geçip camın hemen üstündeki güneşliğe saplanınca bir an paniğe kapılıyor astsubay. Araba sağa sola yalpalamaya, silkelenmeye başlıyor. Korkma, bir şey yok diyorum. Sonunda yatışır gibi oldu. Düzelttik arabayı. Şarjörü yeniledim. Bir jip takıldı arkamıza. Dönüp camını taradım. Sıktığım mermilerden biri sürücünün boynunu sıyırmış. Yanındaki komiser de omuzundan hafif bir yara almış. Jip duruyor. Vazgeçiyor bizi izlemekten. Kurtuluyoruz. Bizim arabada delik deşik. Kalbura dönmüş kurşunlardan.